Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Ma'un suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamlar. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22'de 1400, Hicri Kameri 9 Cemadüssani 1443 ve Miladi Takvimli 12 Ocak 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenine ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları, Nur'a giden yol ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Umman ve Katar ziyaretinin reisi hükümetine komşuluk siyasetini güçlendirmek için olduğunu söyledi. Garip Abadi, İranlı nükleer bilim insanlarına suikast için suçunun cezasız kalmayacağını bildirdi. İran, dünya aşı sıralamasında Amerika'yı geçti. Ramallah'ta Siyonist üst güçlere saldırıda bir İsrail askeri yaralandı. Ermenistan'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne saldırı suçlaması. Rusya, Ukrayna sınırı yakında askerler ve tanklarla tatbikat düzenledi. Etiyopya'da drone saldırısında 17 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Doha'ya indiğinde yaptığı açıklamada, Umman ve Katar'a yaptığım 2 günlük bölgesel ziyaret, reisi hükümetinin komşuluk politikasını güçlendirmeyi amaçlıyor, dedi. Umman'a yaptığı ziyaretin ayrıntılarını açıklayan Emir Abdullahyan, salı sabahı Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Umman Başbakanı hem de mevkidaşı ile bazı ikili meseleleri görüştüğünü, ikili siyasi işbirliğine yönelik bazı ortak konularda istişareler yapıldığını belirtti. Ekonomik alanda koronanın kontrol nedeniyle iki ülke arasındaki tekne ticaretin yeniden başlatılması konusunun odak noktası olduğunu ve Umman tarafının da bu konuyu takip etmeye söz verdiğini dile getiren Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Çabahar Limanı'na yapılacak yatırım dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak yatırım hakkında görüştük. İki ülke vatandaşlarının iş ve kamusal faaliyetlerde bulunma sorunlarından biri, İran hava ve Umman hava yolları seferlerinin yeniden başlaması olduğunu, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabık kalındığını söylemem gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Yemen, Afganistan ve Filistin meselesi gibi bölgesel meseleleri ve uluslararası düzeyde nükleer müzakereler ve Viyana'daki yaptırımların kaldırılması müzakereleriyle ilgili istişarelerde bulunduklarına değinen Emir Abdullahyan, bildiğiniz gibi geçmişte Umman bu müzakerelerin nükleer anlaşma şeklinde sonuçlanmasında hem çok taraflı düzeyde hem de bazı batılı taraflarla ilgili olarak rol oynadı. Ve Umman bu müzakerelerin tekrar sonuçlanması için çalışıyor diye konuştu. Ummanlıların samimi niyetleri olduğunu ve müzakere masasının iyi bir anlaşmaya varmasına yardımcı olmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Emir Abdullahyan, Katar ziyaretinin amaçlarını da aktararak Katar'da önce emirle sonra da meslektaşımla görüşeceğim ve doğal olarak bu ülkede ikili bölgesel ve uluslararası bazı meseleler bizi ilgilendiriyor diye ekledi.
İran yargısı İnsan Hakları Sekreteri büyük bir insan hakları ihlali örneği olarak nükleer bilim insanlarına yönelik suikastin bir cinayet olduğunu belirterek bu cinayetlerin cezasız kalmaması gerektiğini tweetledi. Kazım Garipabade attığı tweet mesajında bugün İran'ın en tanınmış bir bilim insanının şehadetinin 10. yıl dönümü Şehit Mustafa Ahmedi barışçıl nükleer birgi inşa etmek yorulmak bilmeyen bir mücadele içindeydi dedi. Garipabade ayrıca büyük bir insan hakları ihlali örneği olarak nükleer bilim insanlarını suikast yapma suçunun cezasız kalmayacağını da yazdı. Şehit Mustafa Ahmed Ruşan, Netanz nükleer tesisinin kurucularından biriydi. Ahmed Ruşan, 2011 yılında Tahran'da Allame Tabatabai Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önünde suikast sonucu şehit düştü.
Ulusal İran Petrol Şirketi CEO'su Güney Pars ortak sahasında rekor gaz üretimine ulaşıldığını duyurdu. İSNA'ya göre İran Ulusal Petrol Şirketi CEO'su Muhsin Hucistemir, Güney Pars ortak sahasından günlük 705 milyon metreküp ve yine günlük 980 milyon metreküp gaz üretimi gerçekleştiğini bildirdi. İran Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su şöyle dedi, yakıt ve enerji tüketimi optimizasyonunu yönetmek ulusal ancak aynı zamanda uluslararası bir bakış açısıdır. Hucistemir ayrıca şunları söyledi. Enerji alanındaki makro görüş ve hedef belirleme ileriye dönük olmalıdır.
İran Horasan Rezevi Demiryolu Müdürü yaptığı açıklamada İran'ın Sanaks Demiryolu sınırından Orta Asya ülkelerine son 9 ayda mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %85'ten fazla arttı dedi. İran Horasan Rezevi Demiryolu Genel Müdürü Mustafa Nesiri bu yıl Aralık ayı sonuna kadar 13.600'den fazla vagonla 855 bin ton ihracat yükü yüklendi ve Sanaks Demiryolu sınırından Orta Asya ülkelerine ihraç edildi dedi. İran'ın Sanaks sınırından ana ihracat mallarının %32'sinin çimento olduğu, çimentonun da %30'dan fazlasının Özbekistan'a ve %41'inin de Türkmenistan'a gittiği bildirildi. İran'ın 10 bin kilometrelik demiryolu ağının toplam kapasitesinin %14'üne denk gelen 1400 kilometre İran'ın Horasan Rezevi bölgesine aittir.
İran'ın güneybatısındaki Huzestan Eyaleti Emniyet Müdürü Kanun şehrinde güvenlik karşıtı silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesine ağır darbe indirildiğini bildirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre Tuğ General Seyir Muhammed Salihi şöyle dedi. Huzestan Asayiş Polisi istihbarat ve operasyonel tedbirlerle Kanun şehrinde güvenlik karşıtı silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin üyelerini tespit etti ve onların faaliyetlerinin devam etmesini önledi. Tuğ General Salihi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Düzenlenen kapsamlı bir operasyonda Huzistan güvenlik güçleri çetenin 3 kilit üyesini tutukladı ve saklandıkları yerlerde 11 tabanca ve önemli miktarda mühimmat buldu. Tuğ General Salihi açıklamasının devamında şöyle dedi. Emniyet güçleri silah kaçakçıları ve kamu güvenliği bozanlarla mücadele için ciddi programı var.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, komşu ülkelere seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi dün şöyle dedi. Komşu ülkelerle kısıtlamalar önceki duruma döndü ve PCR testleri negatif olan kişiler ülkeye girebilirler dedi. İçişleri Bakanı komşu ülkelere yönelik trafik kısıtlamalarına kaldırıldığını belirterek bazı ülkelere hava sınırından giriş yapan yolcular için kısıtlamalar kaldırıldı ve bu ülkelerde hastalık kontrol altına alındı. Ancak Avrupa ülkelerinde Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde kısıtlamalar getirildi dedi. İçişleri Bakanı şunları söyledi. Diğer ülkelerin kısıtlamaları değerlendiriliyor ve elbette omikron varyantının yaygınlığı değişik ülkelerde kaygıları ve tedbirleri artırabilir. Vahide şöyle dedi. Kara sınırlarında trafik ancak sağlık kurallarına uyularak, aşı yapılarak ve PCR testinin negatif çıkmasıyla mümkündür.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin aşı oranlarına göre dünya ülkeleri sıralamasına ilişkin son verileri Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada 59. sıraya düştüğünü ve İran'dan bir adım daha aşağıda olduğunu gösteriyor. Amerikan web sitesi Gizmo'da göre Amerika Birleşik Devletleri Kasım 2021'de 55. sırada ve Eylül'de 40. ve Temmuz'da 18. sırada yer aldı. Habere göre İran yaklaşık %64 ile Amerika ve Türkiye gibi ülkelerden daha önde yer alıyor. 2021'deki küresel aşı operasyonunun başladığında daha küçük ve daha zengin ülkeler küresel sıralamaların başındaydı. Ancak nüfus fazlalığı artık önemli değil ve birçok düşük gelirli ülke nüfusunun yalnızca %63'ünü aşılamış olan Amerikan Birleşik Devletleri'nden çok daha iyi bir durumda bulunuyor. Dünyanın çoğu bölgesi şu an Omikron adı verilen yeni bir korona türü ile boğuşurken Amerika Birleşik Devletleri özellikle insanların büyük bir yüzdesinin aşılanmamış olmasından etkilenmiştir. Amerika'da Sağlık ve İnsan Hizmetleri verilerine göre COVID-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Amerika'da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Salı 145.900'den fazla kişinin COVID-19 teşhisiyle hastane yatışının gerçekleştiğini ve bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığını, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi.
Almanya'da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş BioNTech aşısı uygulandı. Almanya'da Ebersberg'deki aşı merkezini işleten Tresek şirketinden yapılan yazılı açıklamada 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş aşı yapıldığı duyuruldu. Açıklamada hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan BioNTech aşısının kullanıldığı belirtildi. Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 74.266 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Buna göre son 24 saatte 430.253 COVID-19 testi yapıldı. 74.266 kişinin testi pozitif çıktı. 137 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 39.226 oldu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış vefat sayılarına yansımış değil. Fakat omikron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça risk grubundakiler için tehlike kaynağı omikron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek durum bizi yanıltmasın ifadelerini kullandı. Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir ve İstanbul hem en fazla vakanın görüldüğü hem de en fazla artışın yaşandığı iller oldu. Profesör Doktor Hakan Oğuz Türk, omikronun bulaşıcılığının delta varyantına göre 40 kat daha fazla olduğunu söyledi.
Kazakistan'da akaryakıt zammıyla başlayan gösteriler sonrası Kazakistan seferlerini durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, Kazakistan'a seferleri başlanacağını duyurdu. Türk Hava Yolları 9 Ocak'a kadar tüm Kazakistan uçuşlarını iptal etmişti. Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi yaptığı açıklamada Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor. Almaty'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nur Sultan Meydanı'na tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak Aktao, 15 Ocak Türkistan Almaty'yi tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir dedi.
İbranice yayın yapan medya kaynakları Batı Şeria'daki Ramallah'ın kuzeybatısındaki Siyonizm karşıtı eylemleri bildirdi. Mahalli gazetesi başta olmak üzere basının haberine göre bir Filistinli genç dün aracıyla Helmi Siyonistesinde Siyonist askerle ezmeye çalıştı. Siyonist kaynak saldırıda bir Siyonist askerin yaralandığını bildirdi. İsrail basınında çıkan haberlere göre saldırıyı gerçekleştiren Filistinli genç tutuklandı ve aracına el konuldu. Siyonist hastane kaynakları Siyonist askerin aldığı yaranın derin olmadığını iddia etti. Bu arada olay yerinde İsrail ordusuna ait bir helikopter de hazır bulundu. Son zamanlarda Siyonist kaynaklar işgal altındaki Kudüs'te iki Siyonist askerin yaralandığını bildirerek operasyonun işgal altındaki Kudüs şehrinin eski bölgesinde gerçekleşeceğini bildirdi.
Haber kaynakları Salı gecesi Irak'ın güneyinde Amerikan koalisyon destek konvoyuna saldırı düzenlendiğini bildirdiler. İrna'ya göre Livaniye vilayetinde Amerikan koalisyonuna teçhizat götüren bir konvoy patlayıcı bir cihazla hedef alındı. Habere göre dün Amerikan koalisyon destek konvoyuna yapılan üçüncü saldırıydı. Ve diğer iki konvoy daha önce Bağdat ve Mosenna illerinde hedef alınmıştı. Irak'taki Amerikan destek konvoylarına, çıkarlarına ve kuvvetlerine yönelik saldırılar son 1,5 yılda artış kaydetti.
Birleşmiş Milletler'in Yemen elçisi Salı günü Güvenlik Konseyi'ni Yemen'e barış getirme çabalarını desteklemeye çağırdı. İrna'ya göre İngiltere'ye giden Hans Grundberg bu ülkenin yetkilileriyle savaş, Yemen'deki kötü ekonomik durum ve ülkedeki çatışmanın tırmanması hakkında görüştü ve görüşme ardından şöyle dedi. Askeri gerginliklerin tırmanması sorunun kalıcı halde çözümünü sağlayamaz. Grundberg, Yemenli partilerin gerilimi azaltmak ve müzakereler yoluyla kapsamlı bir çözüme ulaşmanın bir yolunu bulmak amacıyla siyasi diyaloğa katılabileceklerini ve katılmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı dün Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun topçu ve İHA kullanarak ülkenin sınır bölgelerini bombaladığını iddia etti. Sputnik'e göre Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 11 Ocak günü saat 17.30'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri Azerbaycan-Ermenistan sınırının doğu tarafındaki Ermeni mevzilerine top mermisi ve İHA'lar kullanılarak bombaladığını bildirdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı bombalı saldırıda 3 Ermeni askerinin de yaralandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın güneybatısındaki 4 bölgede 3000 civarında askerin muharebe tatbikatına başladığını açıkladı. Tatbikat, Kremlin Amerika'yı müzakere masasına getiren askeri baskı yumuşatma eğiliminde olmadığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Ukrayna sınırı yakınlarında asker yığarak batıda alarma neden olan Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmemesi ve ittifakın doğuya genişlemesinin durdurulması gibi taleplerde bulunuyor.
Yerel kaynaklar Salı günü Etiyopya'nın Dicle bölgesindeki Maysabri kentinde bir drone saldırısında 17 kişinin öldüğünü bildirdiler. İrna'nın Bloomberg'den bildirdiğine göre pazartesi akşamı Maysabri kentinde bir drone saldırısında değirmende çalışmakta olanlardan 17 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Etiyopya'daki çatışmalar sebebiyle şimdiye kadar en az 2 milyon insan yerinden oldu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Domuz'dan insana kalp nakli ameliyatı geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Domuz kalbinin nakledildiği kişi 57 yaşındaki David Bennett'ti. Bennett, ölmek için son çare olarak bu ameliyat olmayı kabul ettim. Bunun nedeni Bennett'in normal bir kalp ameliyatı nakline uygun olmamasıydı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Bartley Griffith, kalp yetmezliği ve düzensiz kalp atışından dolayı sorun çeken Bennett'in durumunun insandan kalp nakli veya kalp pompası için uygun olmadığını açıkladı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak'taki ilk parlamento oturumunun zor günlerin habercisi olması etrafında. Irak parlamentosunun ilk oturumu 9 Ocak Pazar günü düzenlendi. Bu oturum zor bir sürecin Irak milletvekilleri ve yasama kolunu beklediğini gösterdi. Yeni Irak parlamentosu Pazar günü parlamento genel seçimlerinin düzenlenmesinin üstünden 3 ay geçtiği bir sırada ilk oturumunu yapabildi. Irak parlamentosunun ilk oturumu saatlerce gecikmenin ardından gerçekleşebildi. Irak parlamentosundaki saatlerce süren gecikme, bu ülkedeki siyasi ihtilafların ve parlamento içi meselelerin hala çok ciddi olduğunu gösteriyor. Bu husus özellikle de milletvekilleri arasında çıkan kargaşanın ardından daha da belirgin hale geldi. Parlamentoda yaşanan kargaşa ciddi şüpheler ve muğlak durumları da yol açtı. Irak'ta Sadr hareketi ile Şia koordinasyon çerçevesinin temsilcileri arasında gerginlik çıktığı söylense de her iki grubun liderleri 9 Ocak tarihinde mecliste yaşananları kınadı, yargı erkini bu olayları soruşturmaya çağırdı. Ayrıca 9 Ocak tarihli ilk meclis oturumunda büyük kitle ile ilgili iki liste sunuldu. Parlamento seçimlerinin sonuçlarını protesto eden Şii grupları ve bazı Sünni ve Kürt partileri içeren Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi grubu, Irak parlamentosunun geçici başkanına 88 milletvekilini içeren ve kendisini çoğunluk fraksiyonu olarak tanımlayan bir belge sundu. Aynı zamanda Sadr grubuna bağlı Sadr fraksiyonu da 76 milletvekilinin isimlerini içeren bir belgeyi meclis başkanına sunarak çoğunluk kitleyi oluşturduğunu açıkladı.
Bu davranışlar parlamento içinde ortaya çıkan gerilimlerle birlikte grupların büyük kitle veya daha büyük bir parlamenter koalisyon oluşturma durumu konusunda bir muğlaklık yarattı. Grupların büyük kitle oluşumuna tepkileri konusunda da belirsizlikler mevcut. Aynı şekilde haber kaynakları yeni Irak parlamentosunun ilk oturumuyla eş zamanlı olarak Irak'ın Sadr grubuna bağlı Seraye El Selam güçlerinin herhangi bir acil durumla başa çıkmak için başkent Bağdat'ın bazı bölgelerine yerleştiğini bildirdi. 9 Ocak Pazar günü oturumda tüm gecikmelere rağmen sonunda milletvekilleri arasında parlamento başkanı seçme oylaması yapıldı. Irak parlamentosunun yeni temsilcileri ilk oturumlarında oy çokluğuyla Muhammed Halbusi'yi başkan olarak seçtiler. Bu seçimde Muhammed El Halbusi 200 oy aldı. Mahmud El Meşhedani de 14 oyla bu yarışmanın yenilmiş ismi adlandırıldı. Sadr hareketinden Hakim El Zemali, parlamento başkanı birinci yardımcısı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi temsilcisi Şahvan Abdullah Muhammed El Halbusi'nin ikinci yardımcısı olarak belirlendi. Bu kişilerin meclis başkanı ve başkan vekiline atanması, Sadr hareketi, El Takaddum Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi arasında koordinasyon olduğunu, bu iki hareketin yardımıyla ve bazı Şii grupların yardımıyla Sadr hareketinin büyük kitleyi oluşturabileceğini gösteriyor. Bu bağlamda Muktedi El Sadr, Irak parlamentosunun ilk oturumunun ardından yayınladığı mesajda parlamento ve iki yardımcısının seçilmesini ulusal çoğunluk hükümetinin kurulacağının ilk işareti olarak nitelendirdi ve bunun özgür ve bağımsız bir hükümet kurma yolunda ilk adım olduğunu vurguladı. Son olarak Irak parlamentosunun ilk oturumu ülkede uzun ve zor bir dönemin olacağı ve yaşanacağını gösteriyor. Temsilciler Meclisi'nde 3/2 çoğunluğu alacak yeni bir cumhurbaşkanı ve başbakanlık atanmasında ciddi zorluklar bu duruma eşlik edebilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz uluslararası sessizlik sayesinde Suudi Arabistan'da yaygın insan hakları ihlalleri etrafında. Suudi Arabistan'ın içinden dışına yansıyan haberler ve raporlar, Suudi Arabistan'da yaygın insan hakları ihlallerinin devam ettiğini gösteriyor. Bu hususta uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliği ise sürdürmekte beraber bir anlamda Riyad'ın bu siyasetini sürdürmesi için yeşil ışık görevi yapıyor. Pazar günü Suudi kaynakları kızıyla birlikte 3 yıl önce tutuklanan Suudi Prens Bismi Ali Suud'un serbest bırakıldığını duyurdu. Bu haberle ilgili ilginç olan şey ise Suud bin Abdülaziz'in kızı Bismi Ali Suud'un kızıyla birlikte 2019 yılında cezaevine konması ve bu süre zarfında hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmamasıdır. Bu arada bu kaynaklara göre son hafta içerisinde hiçbir yargılama yapılmadan bu ikili serbest bırakıldı. 2017 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yolsuzlukla mücadele bahanesiyle çok sayıda Suudi prens ve iş adamını tutuklayıp gözaltına almıştı ve ağır para cezaları vermesinin ardından birçokları serbest bırakılmıştı. Bu olayın ardından bu tür iddiaların ve mazeretlerin doğruluğu sorgulanmaya başlandı. Görünen o ki bu tutuklamalar insan hakları eleştirisi bağlamında yapılmakta ve bir şekilde devam ediyor. CNN Arap kanalı Suudi muhaliflerin Bismi Ali Suud'un tutuklanmasının nedeninin ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştirmesi olduğunu, Suudi prensin haksız ve yersiz tutuklanması ve serbest bırakılmasının tartışma konusu olduğunu belirtti. Buna rağmen eski Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Naif hala tutuklu ve son raporlar ve haberlerde onun işkence altında durumunun daha da vahim olduğunu gösteriyor.
Bu bağlamda Suudi mahkumlar konusuyla ilgilenen insan hakları örgütü Sint'ten alıntı yapan Suudi Leaks internet sitesi, Suudi Arabistan'da onlarca yıldır siyasi mahkumların akıbetinin bilinmediği ve Suudi hükümetinin sorumsuz davrandığını, bu alanda halka karşı baskıcı ve zorba politikalar izlemeye devam ettiğini duyurdu. Bu insan hakları kuruluşu zorla kaçırma ve tutuklamayı Suudi yetkililerin en vahşi baskıcı eylemlerinden biri olarak nitelendiriyor ve siyasi amaçlar ile yapıldığını bildiriyor. Açıklamada Suudi Arabistan hapishanelerinin akademisyenler, aktivistler, düşünürler ve din adamlarının barındığı karanlık bir yer olduğu, Eylül 2017'de başlayan toplu tutuklamalardan bu yana baskıların devam ettiği ve hapishanelerin insanları saklamak için karanlık bir depo haline geldiği belirtiliyor. Buna göre ancak onlarca kadın tutuklu ve siyasi aktivistin akıbeti meçhuldür. Bu tutuklamalar adam kaçırmayı andırırken avukatsız ve medyaya haber vermeden cezaevinde olanların sayısı gitgide artmaktadır. Suudi Leaks'e göre bu kadın aktivistlerin sayısı 10'dan fazladır. Bunlar arasında önde gelen Suudi prensleri ve şahsiyetleri de bulunmaktadır. Yalnızca geçen yıl ülkenin insan hakları alanında devam eden düşüşün bir işareti olarak çeşitli Suudi illerinde 12 kadın keyfi olarak gözaltına alındı ve 2020'de Uluslararası Af Örgütü bir raporda G20 zirvesinin sona ermesinden sonra muhalifleri eleştirdikleri için acımasızca takip edildiklerini onayladı. Rapora göre Ocak ve Temmuz 2021'de en az 40 kişi idam edildi. Bu konuda kadın hakları örgütleri de açık seçik baskıya ve kadına yönelik baskı ve net şiddet durumuna tepki gösterdi. Riyad hükümetinin muhalifleri, Suudi yetkililerin zihinsel ve fiziksel işkenceye maruz kalma korkusuyla tutukluların durumunu netleştirmek için herhangi bir adım atmadıklarını belirtiyor. Birçoklarının yargılanmadan yıllarca hapsedildiği ve suçsuz ve yargısız hapis yattıklarını belirtiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22'de 1400 Hicri Kameri, 9 Cemadü Sani 1443 ve Miladi 12 Ocak 2022 Çarşamba. 43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1357'de İran İslam İnkılabı'nın en hassas anlarında Amerika hükümeti despot Pehlevi rejimini korumaya çalıştığı bir sırada İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni İnkılab'ın özel şartlarını dikkate alarak İnkılab Konseyi'nin kurulmasını emrine verdi. Bu konseyin asıl görevi İran halkının Şah rejimine karşı mücadelesinde koordinenin sağlanması, İslam İnkılabı'nın hedeflerinin ilerletilmesi için geçici hükümetin kurulma zeminini hazırlamaktı. ...12 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1388'de Tahran Üniversitesi fizik hocası ve İran nükleer bilim adamı Dr. Mesud Ali Muhammedi suikastı ile şehit edildi. Tahran Üniversitesi fizik hocası olan Dr. Mesud Ali Muhammedi 50 yaşında Hicri Şems'i 22'de 1388 gününde sabahleyin evinden dışarı çıktığı zaman uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması neticesinde şehit düştü. İran'ın barışı nükleer programı muhalifleri bu programın durdurması için başlattıkları siyasi girişimleri ve ekonomik yaptırımların hezimete uğradığını görünce İran'ın nükleer bilim adamlarının ortadan kaldırılması hedefine güttüler. İran'ın nükleer bilim adamlarının suikastına karışanlar tutuklandıktan sonra Siyonist rejimle bağlantılarını itiraf ettiler. ...87 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1313'te İranlı ünlü alimlerinden Ayetullah Seyyid Abulkasım Dehkurdi İsfahani 79 yaşında vefat etti. İlk başta Mirza Ebu Meali Kelbasi ve Muhammed Bagır Mescid Şahi gibi alimlerden feyzler alan Ayetullah Seyyid Abulkasım Dehkurdi İsfahani dini ilimlerde bilgilerini artırmak için Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. ...25 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1375'te İran'ın önde gelen alimlerden Ayetullah Kudretullah Vecdani Fahr vefat etti. Bu önde gelen alim, ders vermenin yanında 4 yılda binlerce öğrenciyi kendi bilgilerinden mahrum bırakmadı. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin liderliğinde İran'daki Müslüman halkı ve din alimlerinin diktatör rejimine karşı başlattıkları mücadelenin başlamasından itibaren önemli roller üstlenen Ayetullah Seyyid Abulkasım Dehkurdi İsfahani Kumi, dini ilimler havzasındaki alimlerin yayınladıkları bildirilerin çıkmasında öncü rol oynadı. ...9 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1391'de İranlı Ehl-i Beyt şairlerinden Şahru Urami vefat etti. Mamusta Ahvan lakaplı Kürt şair Şahru Urami Hicri Şems'i 1332'de Serendeş kentinde dünyaya geldi. Ehli sünnet mezhebine mensup olan Urami, Ehl-i Beyt imamları metinde birçok şiir yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan adil yargılama uyarısı. Durum vahim.
Milli Gazete.
Mağduriyet toplu iş sözleşmesine eklendi.
Yeni Asya.
TÜİK yine çelişti. İşsizlikte de rakam uyumları.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Oğuz Demir 10 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde akaryakıt fiyatları yine niye arttı? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümet dövizdeki köpüğü aldı ya hani, bu zamlar da neyin nesi şimdi? Önce durumu kısaca özetleyelim. Türkiye'de akaryakıt fiyatların temelde 3 belirleyicisi vardır. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar benzin, motorin ve LPG'nin uluslararası piyasalardaki fiyatını belirliyor. İkincisi petrolümüz olmadığı için bu ürünleri dışarıdan alıyoruz ve döviz cinsinden ödeme yapıyoruz. Bu nedenle doların TL cinsinden değeri ikinci belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyici ise hayatımızın vazgeçilmesi vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Durumu daha iyi anlayabilmemiz için bundan tam bir yıl önce petrol fiyatına, dolar TL'ye, ÖTV ve KDV oranına ve nihai olarak da akaryakıt fiyatlarına bakalım. Aklımız çok karışmasın diye de sadece benzin üzerinden gidelim. Tam bir yıl önce 8 Ocak'ta Brent petrolün varil fiyatı 53 dolar seviyesindeymiş. Dolar TL ise 7,34. Bu dönemde uygulanan ÖTV tutarı ise litre başına 2,15 TL, 195 oktan benzinin fiyatı 7,19 TL imiş. 2021 yılı Türkiye için dövizdeki dalgalanmaları sık yaşandığı bir yıl olurken, ekonomilerdeki toparlanma ile birlikte petrol talebinin ve petrol fiyatlarının arttığı bir yıl oldu. Bu süreçte hem petrol fiyatlarındaki artış hem de dolar TL'de rekor seviyelerin görülmesi nedeniyle pompa fiyatlarındaki artışı tutmak için zamların bir kısmı ÖTV'den düşüldü. 25 Ekim 2021'e geldiğimizde devletin 2021 başında 2,15 TL olarak aldığı benzindeki ÖTV sıfıra indi. Bu tarihte benzinin fiyatı 8,37 TL'ye çöktü. Petrol varil fiyatı yılbaşına göre %30 artmış ve 83 dolar seviyesine çıkmıştı. 1 dolar ise 9,59 TL. Yani yılbaşına göre doların değeri de %30 artmıştı. Dolar, TL ve petrol fiyatlarındaki yüksek artışa rağmen benzin fiyatları ÖTV indirildiği için yılbaşına göre %16,5 artmıştı. Ancak ÖTV sıfırlandığı için o saatten sonra yaşanacak tüm artışlar doğrudan fiyata yansıyacak hale gelmişti. Nitekim Aralık ayının 18'ine geldiğimizde dolar TL'deki artış akaryakıt fiyatlarındaki artışın da ana kaynağı haline geldi. 18 Aralık günü dolar TL 16,41 seviyesine çıktı. Petrol fiyatları ise Ekim'e göre daha düşüktü ve 73 dolardı. Yani dolar TL'deki %60'a yakın değer artışı petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu. Benzinin litresi 11,6 TL'ye yükseldi ve bu fiyatta da ÖTV yoktu. 20 Aralık günü alınan kararlar ardından gece yapılan işlemlerle TL değer kazandı. Petrol fiyatları da sakin seyredince akaryakıt fiyatlarının düşmesi söz konusu oldu. Hatta 2 TL yakın bir indirim gündeme geldi. Ancak 24 Aralık'ta akaryakıta yeniden ÖTV uygulaması başladı ve bu indirim gerçekleşmedi. Ardından da kurda ya da petrol fiyatlarında yaşanan artışlar yeniden zam olarak karşımıza çıkmaya devam etti. Nihai olarak 20 Aralık'ta TL düşmüş olsa da petrolün varil fiyatının 81 dolara çıkması ve uygulanan ÖTV ile benzinin litre fiyatı son zamla 13,60'a dayanmış oldu. Anlayacağınız hükümet zaten hepimiz zamlı fiyatları kanıksamışken bir indirim yapıp vergi ile sonradan zam yapmak yerine önden yüklemeli zam yapmış oldu.
Mehmet Kara 10 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Çalışmayan Gazeteciler Günü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Çalışan gazeteciler gününde ekonomi kriz sebebiyle gazete kağıdına yapılan %200'lük zam ve çok sayıda gazetecinin işsiz kalması hem gazeteciler için hem de gazeteler için zor ve sıkıntılı bir dönemin geçmesine sebep oluyor. Bu yüzden de gazeteciler buruk bir kutlama yapıyor. Daha doğrusu yapamıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilerin ekonomik krizden ciddi ölçüde zarar gördüğünü gösteren bir rapor yayınladı. 12 bine yakın gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda çalışan gazetecilerin de bırakın yoksulluk sınırı açlık sınırının altında maaş aldığı belirtilen raporda çalışan gazetecilerin aldıkları maaşlardan örnekler verildi. Yine G7 Gazeteciler Platformu'nda bütün medya çalışanlarının hem maddi hem manevi anlamda zor şartlar altında çalıştığını, en azından maddi anlamda %40 zam yapılması gerektiğini açıkladı. Tabii basının sıkıntısı sadece ekonomik değil. Akreditasyon ayıbının tutunda basın ilan kurumunun bazı gazetelere uyguladığı ilan kesme cezası da sınırsız olarak ilan cezası vermesine, RTÜK'ün muhalif diye tarif edilen televizyonlara ağır cezalar vermesinden, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bazı gazetecilerin haksız ve hukuksuz basın kartını yenilememesine kadar gazeteciler birçok meseleyle karşı karşıya. İletişim Başkanlığı yenilememeye gerekçe oluşturmak adına basın kartı yönetmeliğinde yaptığı değişiklik Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştu. Başkanlık bu karar üzerine karara uyup basın kartlarını değiştirmek yerine başka bir yönetmelik hazırlayıp Danıştay'a sundu. Bu değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için geçen yıl 24 Haziran'da dava açıldı ama henüz sonuçlanmış değil. Basın kartı yenilenmeyen gazetecilerin sayısı binlerle ifade edilirken medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek, federasyon olmasına rağmen içinde üyelerinin de olduğu basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili kuvvetli bir tepki göstermemeleri bu hukuksuzluk karşısında sessizliğini koruyor olmaları da ayrı bir garabet. 20 yıl basın kartı taşıyanlara komisyon kararıyla verilen sürekli basın kartlarının da yenilenmemesini hukukla izah etmek mümkün değil. Basın kartlarının yenilenmemesi en başta da haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Demokrasilerde basın dördüncü kuvvet olarak bilinir. Maalesef şu anda basın ilk onda dahi yer alamıyor. Demokrasinin vazgeçilmezleri arasında basın hürriyeti olması gerekirken geldiğimiz noktada basın hürriyetinden söz etmek neredeyse imkansız. Bunun eksikliği dahi söylenemiyor.
Evren Devrem Zelyut, 10 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde kurda geliyor gelmekte olan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sürekli yazılarımızda şunu söyledik. Dolar TL'nin değeri sadece Erdoğan'ın yanlış politikaları ile yükselmiyor. Dış alemden gelen özellikle Amerikan kaynaklı etkiyi de yabana atmayın. Amerika'da salgında basılan 4.4 trilyon dolarla birlikte 8.8 trilyon dolara yükselmiş para miktarının bu ülkede enflasyonu artırdığını çok konuştuk. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bu parayı çekmek için harekete geçecek diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Amerika'da görülen sürekli ücret artışları işverenlerin işçileri çekmek ve elde tutmak için daha fazla ödemeye istekli olduğunu vurguluyor. Bu da dönüp talebi artırarak enflasyona güç sağlıyor. Sonuç olarak işsizliğin düşmesi, faiz artırımı ve para miktarını azaltma için Amerikan Merkez Bankası Fed'e bir dayanak veriyor. faiz artınca yatırımlar azalır, işsizlik artar diyebilirsiniz ama işsizlik oranı o kadar da düşük ki faizin birazcık artmasının Fed açısından önemi yok. Aksine harcamaları ve para miktarını azaltarak enflasyonu düşüreceği için çok daha güzel bir hamle olacak. Diğer taraftan gelir artışları talebin artacağını ortaya koyuyor. Talep arttıkça fiyatlar yukarı gitmez mi? O zaman Fed enflasyonun artacağını anlıyor ve yukarıda bahsettiğimiz faiz düğmesine basılması kesin bir hal alıyor. Amerika faizi artırıp parasal miktarı küçültünce Türkiye'de zaten kıt olan dolar daha da kıtlaşmayacak mı? Kur yukarı gitmeyecek mi? Fed etkisi varken Türkiye'de kamu kuru borç para ile, körfezden gelen sermaye ile, içeride uydurma finansal ürünlerle nereye kadar tutabilir?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizde İranlı gençlerin 1980'lerde Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaşta gösterdiği kahramanlık örneklerini ele almak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı gençlerin İmam Hümeyni ile derin bağlarını gösteren birkaç şehidin vasiyetnamesine değineceğiz.
İran gençlerinin Batı ve Doğu'nun iki süper gücünün desteğiyle başlatılan Saddam rejiminin saldırganlığına karşı gösterdiği 8 yıllık savunmasının ayırt edici özelliklerinden biri İmam Hümeyni ile İran ulusu, özellikle İranlı gençler arasındaki derin duygusal ve manevi ilişkiydi. Bu duygusal ve manevi ilişki duygusal ve geçici bir ilişkiden ibaret değildi. İmam Hümeyni'nin liderliğine derin bir inanca dayanan yürekten bir ilişkiydi. Şehitlerin vasiyetlerinin en önemli direklerinden biri İmam Hümeyni'ye en derin duygularını ifade etmek ve ona uymasını tavsiye etmekti.
Iraklı Bağızçıların en şiddetli işkenceleri altındaki esir düşen İranlı savaşçılar bile İmam Hümeyni'ye olan duygu ve inançlarından vazgeçmediler ve en ağır işkencelere bile katlandılar. Ancak Bağızçıların kamera arkasındaki imama hakaret etme isteği üzerine hiçbir zaman bunu yapmadılar. Mücahitlerin İmam Hümeyni ile 8 yıllık kutsal müdafaa dönemindeki ilişkisi inanç ve şuura dayalı bir ilişkiydi. İmam Hümeyni'nin dirayetine ve liderliğine olan inançları güçlü ve mantıklıydı ki sadece İslami yönetim çerçevesinde anlam kazanıyordu.
Mücahitler sadece liderlerinin emrinde değil, aynı zamanda onunla mürit gibi bir ilişki içindeydi ve devrimin büyük mimarı İmam Hümeyni'nin tüm emir ve sözlerine özel önem verirlerdi. Bu derin ve şuurlu ilişkinin belgesi de şehitlerin vasiyetidir. Bugün empoze edilen savaşın sonarmasından 33 yıl aşkın bir süre sonra bu vasiyetler, çeşitli hareketler ve operasyonlarda da şehit düşen savaşçıların davranışlarını ve yüksek ruhlarını gösteren değerli bir hazine haline gelmiştir. İran'ın kutsal müdafaası şehitlerinin büyük içgüdü ve derin bakışını gösteren bu vasiyetlerin de cümlelerini gözden geçirmek istiyoruz. Bazı vasiyetlerde özellikle empoze edilen 8 yıllık savaşın komutanlarının vasiyetlerinde İmam Hümeyni ile ilgili ifadeleri okumak, imam ile şehitler arasındaki ilişkiyi ve derinliğini gösterir.
Şehit Muhammed Cihanara, Hürremşehir Kol Ordusu'nun komutanıydı. Hürremşehir halkının ve gençliğinin direnişini en az silahla örgütleyen etkili isimlerden biriydi. Hürremşehir'in gençleri Saddam'ın bu şehri işgaline kadar 34 gün boyunca süren dönemde Saddam'ın Baas rejiminin çeşitli zırhlı tümenlerine ve piyadelerine son mermilerine kadar direndi. Hürremşehir halkının direniş destanı empoze edilen savaşın 8 yılındaki fedakarlığın parlayan sayfalarından biridir.
Şehit Cihanara, Saddam'ın İran'ı işgalinden bir yıl sonra Thank you.